bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Vadideki Zambak, Honoré de Balzac, Altın Kitaplar Yayın Evi, 5. Baskı, 1983. Çeviren Cemal Süreya, okuyan Feyza Keli. Honoré de Balzac, 1799-1850, 19. yüzyıl Fransız edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da önemli ve büyük yazarlarından biridir. Vadideki Zambak bu büyük yazarın en içten, en duygulu romanlarının başında gelmektedir. Balzac, Vadideki Zambak romanı için şöyle der: "Benim her gün olup biten gizli ya da açık olaylara, bireysel yaşamın eylemlerine, bunların nedenleriyle ilkelerine, şimdiye dek tarihçilerin yalnız ulusların genel yaşantılarındaki olaylara verdikleri önem kadar önem verdiğimi göreceklerdir. İndre Vadisi'ndeki Madame de Morsov'la aşkı arasında ola gelen o gizli savaş, belki herkesin bildiği o ünlü savaşlardan herhangi biri kadar büyüktür." Felix, çocukluğundan gençliğinin en ateşli günlerine kadar hayalinde yarattığı erişilmez varlığın Henriette'de gerçekleştiğini anlamıştı. Böylesine yüce bir varlık mutsuzluğu tatmamalıydı. Felix, onu mutlu edebilmek için her şeyini fedaya hazırdı. Evet, Henriette bütün bunlara değerdi. Çünkü o, Vadideki Zambak'tı. Balzac bir tanrıdır. Zaman zaman hırçınlaşıyor diye kendisine kusur bulursanız, hayranları size şöyle cevap verebileceklerdir: "Bir dünya yaratmak için fazla titizlenmeye gerek yoktur. Güç beğenenler hiçbir zaman yaratıcı olamazlar." Anatole France. Sonra Balzac'ın insanları sentetik tiplerden değildir gibime geliyor. Nazım Hikmet. Çağının halkını, yaşayışını eşsiz bir biçimde canlandırdı. Gerçekçi romanın babası sayılır. Türker Acaroğlu. Honoré de Balzac ve Vadideki Zambak. Dünya romanının büyük adlarından biri olan Balzac'ın ailesinin kökleri Tarn eyaletinin kuzeyine kadar ulaşır. Sonradan Balzac adını alan Balsa ailesi oldukça kalabalıktır. Balsa, ok dilinde yüksek kaya anlamına gelmektedir. Bir köylü ailesinden çıkmış olan babası asalet ünvanı Döyü adının başına kendi eklemiştir. Oğlu da bunu ömrü boyunca kullanmıştır. 1746'da doğan babası Bernard François Balsa, ailesinin çiftliğinde tarım işleriyle uğraşmış, bundan sonra oranın papazından ders almış, Paris'e gitmiş, hukuki bilgilerini ilerletmiştir. Bir ara Krallık Konseyi'nde sekreter olarak çalışmış, Tur şehrinde belediye başkan yardımcılığı yapmıştır. 1797 yılında Parisli bir ailenin kızı Anne Charlotte Lord Salambier ile evlenmiştir. Demek ki babasının bir köylü ailesinden gelmesine karşılık annesi küçük bir burjuva ailesinin kızıdır. Evlendiklerinde baba Balzac 50, kız ise 18 yaşındaydı. 1799'da Fransa'nın Tur şehrinde doğan Honoré de Balzac, 22 Haziran 1807'de Oratorian tarikatına mensup Katolik rahiplerinin yönettiği bir okula verildi. 6 yıl süren bu okuldaki öğrenimi tamamen aile çevresi dışında geçmiştir. Okul hayatı onun için çok sıkıcıdır, kendisi bir türlü buranın sıkıcı kurallarını benimseyememektedir. Okul sıralarında bitkin düşünceye kadar okumaktadır. Bu sıralarda Balzac, ölümsüz kahramanlarından Lulembert gibidir. André Billy onun kolej günlerini şöyle anlatır. Çocukların durmadan yemeklerini değiş tokuş ettikleri yemekhane, şekerlemeler, aletler, kalemler ve kağıtlarla dolu sergisiyle okulun kantini demir kamçının, yazı cezasının, büyüklerin şakalarıyla acı sözlerinin, kaba saba oyunların hüküm sürdüğü bu korkunç yerin ağır disiplini, mütalaa salonlarının pis havası, tahta donlar, çocuklara yatak odası diye ayrılan ve üst tarafları parmaklıklarla çevrili, sabahleyin öğrencilerin tuvaletine nezaret eden papazın gözleri önünde açılmak üzere akşamları kapanan kafes kapılı odalar, bütün bunlar unutulmayan bir kinin verdiği ilhamla kesin ve doğru bir şekilde Lou Lambert adlı romanında tasvir edilmiştir. Gerçekten okul günlerinin sıkıntısı Balzac'ı hiçbir zaman bırakmadı. Vendôme'daki okulda kaldığı 6 yıl süre içinde okuldan ayrılmadı. Annesi de bir kerecik onu ziyarete geldi. Ana sevgisinden uzak büyüdüğü için içinde daima bir eziklik duygusu vardı. Bu eziklik duygusu ruhunda yarattığı acılara karşılık ona bir direnme gücü, güçlü bir kişilik kazandırdı. Balzac'ın biyografyalarından çoğunda annesinin kaya gibi sert ve insafsız bir kadın olduğundan söz edilmektedir. Annesi sert, buna karşılık çocuğuna karşı şefkatlidir. Annesiyle aralarındaki yazışmalar da bunu açıkça göstermektedir. Derslerine, okul ödevlerine vermediği zamanını okul kütüphanesinden alarak gizli gizli okuduğu kitaplara veriyordu. 1814 sonbaharında babası Paris'e atanınca Balzac da aile çevresine kavuşmuştur. Marais mahallesinde geçen bu 10 yıldaki yaşantıları romanlarının önemli konularından çoğunun kaynağı olmuştur. Ailesinin isteği onu noter yapmaktı. Böylece 4 Kasım 1816'da hukuk fakültesine kaydoldu. 1819 Ocak ayında buradan diploma aldı. Genç Balzac'ı bunlardan daha çok müzeyimde ve Sorbonne'da dinlediği dersler ilgilendiriyordu. Akşam eve dönüyor, Sterne ve Rabl okuyordu. Balzac ilk gençlik yıllarından çok yakınır. Çünkü bu tutkulu adamın yapacaklarını parasızlık engellemektedir. Babası ancak geçinecek kadar para vermektedir kendisine. 1819'da hukuk fakültesini bitirdiği zaman noter olamayacağını, yazarlık yapacağını söylemişti ailesine. Ailesi de gene Paris'ten ayrılırken Balzac'a 2 yıllık bir serbest süre tanımışlardı. Romancı artık aile çevresinden uzaklaşmış, bağımsızlığını ilan etmiştir. Oğullarına bu 2 serbest yılı vermekle beraber kimseye oğullarının Paris'te edebiyatla uğraştığını söylemeyeceklerdi. Çünkü edebiyatla uğraşmak küçültücü işlerdendi. Oğullarının hava değişimi için aile yuvasından ayrıldığını söyleyeceklerdi eşe dosta. İlk yıllardaki çalışmalarının pek başarı pırıltıları taşıdığı söylenemez. Düşündüğü roman tasarıları gerçekleşmemiştir. Buna karşılık o günkü kötü yazıları ona bir gözlem yeteneği ve hafızasında bir birikim sağladığından yararlı olmuştur. Bütün hayatı boyunca Balzac iyi bir tiyatro yazarı olmak üzere özlemini kaybetmemiştir. İlk denemesi de bir tiyatrodur. İlk eseri ünlü İngiliz devlet adamı Cromwell'in adını taşımaktadır. Bu trajedide ünlü İngiliz'in hayat hikayesi anlatılmaktadır. İlk çalışmasının sunuluş biçimi de oldukça ilgi çekicidir. Paris'te edebiyat çalışmaları yaparak başarıya ulaşmasını bekleyen ailesi ilk eserini onun ağzından dinlemek istiyordu. Balzac 1821 Nisan'ında ailesinin yanına döndü. Beraberinde yazdığı ilk eserini de getiriyordu. Annesi bu trajedinin okunması sırasında bulunmaları için aile dostlarını davet etti. Balzac'ın yeniden Paris'e dönmesine müsaade etmediler. Artık baba evinde yiyip içiyor, dinleniyordu ama Paris'teki yoksul hayatını özlüyordu. sanat hayatının ilk yıllarında yayınladıklarını hiçbir zaman kendi eseri olarak kabul etmeye yanaşmamıştır. Yazar bunları nitelikli eser vermek amacından çok para kazanmak amacıyla yazmıştır. Balzac'ın ilk aşkı Ville Parisis'te başlamıştır. Balzac ailesiyle Barney ailesi komşuydular. Madame de Barney, yedisi hayatta olan 9 çocuğu olmasına rağmen kendisinden yaşlı olan kocasını sevememiş ve mutlu bir düzen kuramamıştı. Madame de Barney, Balzac'ın ailesini küçümsüyor ve onlardan hoşlanmıyordu. Romancı, annesi yaşındaki bu kadına çılgınca aşk mektupları yazdı ve karşılıkta gördü. İleride bu aşkın büyük bir romana konu olduğunu görürüz. Bu ilişkiden delikanlının maddi ve manevi birçok yararları oldu. Romancı bu kadında annelik sevgisiyle diğer sevgileri bir arada buldu. Onun dehasına ilk inanan, onu yürekten ilk destekleyen bu kadın olmuştur. Balzac, ulaşmak istediği topluluklara, yükselmek istediği mevkilere onun yardımıyla erişebiliyordu. Belki bu aşk tutkusunu kaybetti ama daha sağlam ve daha derin yerlere kök saldı. Yazar, 1821'de tanıdığı Madame de Bernier'e Dilekte adını vermiştir. 1822'de Balzac'lar ev değiştirirler. Balzac da ailesiyle birlikte Rodeur'daki bu eve taşınır. Ailesiyle de 1200 franka resmi mukavele yapar. Onlara 3 ayda bir verilmek üzere 1200 frank ödeyecektir. Onun öğrencilik hayatı hakkında bildiklerimiz nasıl pek ayrıntılı değilse, 1820'den 1825'e kadar edebiyatçılar arasında sürdüğü hayatı da açıkça bilemiyoruz. Balzac çok para kazanmak istiyordu ama bir türlü bunu başaramamıştı. Bu yüzden yazarlığın dışında bazı uğraşlardan para edinmek çabasına girişti. İşte bu düşünceler içindeyken 1825 yılının Nisan ayında editörlüğe başladı. Birkaç kişiyle bir ortaklık kurdu, ilk olarak La Fontaine'in eserlerini basacaktı. Balzac daha sonra bir basım evi kurdu. Bu basım evi sonradan bir eserinde sözünü ettiği David Sacard'ın basım evine benzemektedir. Bu işlerden ancak 50 bin altın frank borçla yakasını kurtarabildi. Artık onun kesin olarak yazı hayatına dönüşü başlamıştı. 1830-31 yılları Balzac'ın en verimli yılları ama aynı zamanda da en dengesiz dönemidir. İki aşk arasında düzenli bir hayat sürerken iki başarısız çıkış yapar. Birincisi siyasete atılma çabası, diğeri ise kendini bütünüyle gazeteciliğe vermedir. Sonraları Düşes d'Abrant'ı tanıdı ve bu kadını 30 yaşındaki kadın adlı romanında anlatmıştır. 1830-1840 Balzac'ın ününün en parlak anlarını yaşadığı, kazandıklarını da savururcasına harcadığı yıllardır. Eline büyük bir para geçince evinin eşyasını bile yeni baştan değiştirir, kendisine güzel elbiseler yaptırırdı. Bir romancı iyi yaşamasını bilmelidir sözünü dilinden düşürmezdi. Romancının asıl büyük aşkı ölünceye kadar süren Polonyalı Madame Hanska'dır. Aralarındaki ilişki Odessa'dan Balzac'a gelen yabancı bir kadın imzalı mektupla başlar. Madame Hanska'yı parası için kendisinden yaşlı bir kontla evlendirmişlerdi. Adam çok kıskançtı. Balzac sevgilisiyle ilk olarak 1833 Eylül'ünde Neufchâtel'de buluştu. Birbirlerinden Kont Hanska öldüğü zaman evlenmek vaadiyle ayrıldılar. Kont 1841'de öldü. Bir takım engeller evlenmelerini geciktirdi. Bu dileklerini ancak 9 yıl sonra gerçekleştirebildiler. Madame Hanska ile evlenmesi onu yalnız manevi bakımdan değil maddi bakımdan da rahata kavuşturacaktı. Borçlarını ödeyebilecek, böylece Fransız Akademisi'ne de seçilebilecekti. 1846'da Madame Hanska Balzac'tan bir çocuk bekliyordu. onun için evlenmek zorundaydılar. Ne var ki madamın geçirdiği kaza bu zorunluluğu ortadan kaldırdı. 1848 Eylül'ünde Ukrayna'ya hareket ederken hastaydı. Burada hastalığı daha da arttı. 1850 yılında hastalığı şiddetlendi ama istediği de oldu. Hanska ile evlendi. Evlendiklerinin ertesi gününden itibaren kavgalar baş gösterdi. Ölüm döşeğinde karısı onu terk etti. Büyük romancı 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1799 yılı Balzac'ın doğduğu ve imparatorluğun başlangıç yılıdır. Stefan Zweig Balzac'ı şöyle tanıtlamaya çalışır. Gençliğinin bütün arzuları yalnız bir atta, yalnız bir düşüncede, yalnız bir hayalde var oluyordu. Napolyon. Gerçekten yaşadığı dönemin başarılı bir yansıtıcısıdır Balzac. Ateşli çıkışlara, atılımlara bayılırdı. Napolyon'un bir portresinin altına yazdığı onun ruh yapısını açıklar. Bunun kılıçla bitiremediğini ben kalemle tamamlayacağım. İşte bu. Büyük dünyaya, dünyanın büyük zevklerine tutkuyla bakan bir adamın notlarıdır. Yazış yöntemi de çok ilgi çekicidir. Müsveddeleri basım evine gönderir, provalarını kendi okurdu. Onların üzerinde o kadar çok değişiklik yapardı ki sanırdınız ilk olarak yazılıyor. Romantiklere çok kızar, onların yazdıklarının gerçekten çok uzağa düştüğünü iddia ederdi. Benim burjuva romanlarım sizin trajedilerinizden çok daha facialı diye kendini savunmasını yapardı. Balzac iki büyük yazarın etkisi altında kalmıştır. Rabel ve Walter Scott. Rabel'in alaylı yanını seçmiş, Scott'tan da bir yazarın kişiler, dünyalar yaratmaktaki ustalığından tarihi olayların gerçek tabana oturtulma yeteneklerine kadar çeşitli özellikler almıştır. İlk yazdıkları başarılı olmamış ama Paris'te geçirdiği yoksul günler ona ilerideki romanlarında çok faydasını göreceği kalem deneyini kazandırmıştır. Romanları Fransa'nın çeşitli yerlerinden geçer. Özellikle belli bir yerde merkezileşmediğinden bunlar o dönemin Fransa'sının bir panoramasını verir. Eserlerinde toplum hakkındaki düşüncelerini ülkücü bir duyuşla yazmıştır. Yazdıkları gözleme dayanır. Ünlü romancı, iki edebi hakikatin ışığında yazıyorum, din ve krallık demişti. Gene de Fransa'da krallığın yeniden kurulduğunda ilk alay eden o olmuştu. Dekordan çok kişi betimlemelerinde başarılıdır. Her yazarı çağı içinde değerlendirmek ve bugüne kalanını göz önünde bulundurma ilkesini bir ölçü kabul edersek, şüphesiz Balzac her ikisine de göğüs gerer. 19. yüzyılın büyük bir romancısı olduğu kadar çağdaş bir yazarıdır. Belki zaman zaman büyük eserini tamamlamak amacıyla üslup endişesini bir yana bıraktığı olmuştur. Ünlü romancı eserlerini Dante'nin ilahi komedyasına karşılık olmak üzere insani komedi adı altında toplamıştır. Her romanı bağımsız olmakla birlikte aralarında kuvvetli bir bağ vardır. İnsani komedyanın 50 cildinde sayısız insanlar kaynaşır. 1835'te La Commedia Humaine, İnsani Komedya için yazdığı ön sözde şöyle söylüyor. Gözlemek ve tasvir etmek yetişmez. Belli bir amacı göz önünde tutarak gözlemek ve tasvir etmek gerekir. Bu komedyanın içinde 2000'i aşkın kahraman yer almaktadır. İlk bakışta insanlara özgü bütün tutkuların kaynaştığı bu eser dağınık ve içinden çıkılmaz gözükmektedir. Halbuki şaşılacak bir birliğe sahiptir. Modern zamanlar eşiğindeki Fransız toplumundan yani Batı toplumundan bir kesittir. Gözlem gücü yanında sezgi gücü de vardır. Dış dünya ile birlikte iç dünyayı da en ince ayrıntılarına kadar yansıtabilmiştir. Vadideki Zambak. Balzac tehlikeli alakalarda yazılı bir mektubu hatırlatan şu cümleyi karalamıştı. İtibarı olan kadınlarla ilişki kurun. Gerçekten ömür boyu ilişki kurduğu kadınlarda bu özelliği göz önünde tutmuştur. 1835 yılında Balzac 36 yaşında roman sanatının en büyük eserlerinden biri sayılan Vadideki Zambağa yazmaktadır. Romanın olayları 1809-1836 yılları arasında geçer. Eser, köy hayatı sahneleri arasında yer alırsa da kahramanları basit birer köylü olmaktan çok uzaktır. Kitabın kahramanı Felix'te Vadnes, Fromentin Dominik. Flaubert'e de ünlü L'Education Sentimentale romanlarını yazmalarında esin kaynağı olmuştur. Vadideki Zambağ'ın yayınlanış serüveni de ilgi çekicidir. Vadideki Zambak, yazarın izni alınmadan Revue de St. Petersburg'da yayınlanmaya başladı. Sonradan yayıncı ile aralarında anlaşmazlıklar çıktı ve iş mahkemelere düştü. Vadideki Zambağ'ı yazdığı sıralarda borç yüzünden başı beladaydı ve 5 günlük bir hapis cezası çekti. Kendisini hapishanede ziyarete gelen bir dostuna şunları söylüyordu. Vadideki Zambağ'ı burada bitireceğimi sanıyorum. Vadideki Zambak, Balzac'ın yaşamına sıkı sıkıya bağlıdır. Felix de Vadnes büyük ölçüde Balzac'tır. Romancının okul hayatıyla Felix'in okul hayatını karşılaştırırsanız arada şaşmaz paralellikler görürsünüz. Aynı sıkıntılar, aynı aile sevgisinden ve ona ilgisinden uzak büyüme. Henriette de Morzov, Balzac'ın hayat hikayesinde adı geçen Madame de Bernay'den başkası değildir. Tam 15 yıl boyunca kendine hem dostluk, hem analık, hem danışmanlık yapmıştır bu kadın. Ayrıca giriştiği ticari teşebbüslerde ona paraca yardımda da bulunmuştur. Morzov ailesi Kloşgard şatosunda yaşamaktadır. Burası güzel bir vadidir. Bu vadinin güzelliğine eş bir güzellik yaratmaktadır Henry de Morzov. Ve Felix ona tapmaktadır. Henriette de bu güzel vadinin biricik zambağıdır. Belki de platonik aşkların en güzel anlatılmışıdır. Balzac'ın çocukluğunda çektiği ruhsal acıların tümünü, yıkıntıların bütün burukluğunu bu romanda vermek istediği söylenebilir. Anlatılanlar bir roman kadar ağır başlı bir düşünce eserinin üslubunu da andırmaktadır yer yer. Vadideki Zambak, Balzac'ın olgunluk çağının en önemli eserlerinin başında gelir. Kocasından mutluluğu tadamayan ama ona ihaneti de insana saygı açısından kendine yediremeyen Henriette, çocukluğunun bütün acılarını onun dizinde bir ana sevgisiyle karışık huzur içinde gideren Felix, çağlar boyunca insani sevgilere, fedakarlıklara örnek olacak karakterlerdir. Vadideki Zambağ'ın şiirli Fransızcasını Türkçe'ye ünlü bir şair aktardı, Cemal Süreyya. Sanırım bu açıdan da düşününce Vadideki Zambağ'ın eldeki çevirisini okuyan okuyucuları talihli saymak gerekir. Balzac gibi bir roman dehasının en ilgi çekici romanı Vadideki Zambağ, bir şairin çevirisinden okumak az bulunur mutluluklardandır sanırım. Doğan Hızlan. Krallık Tıp Akademisi üyelerinden Monsieur J.B. Nakara. Aziz doktor, işte usul usul ve titizlikle yapılan edebi bir anıtın ikinci bölümünü meydana getiren taşların en çok emek verilenlerinden birini size sunuyorum. Kitabımın başına sizin adınızı koyuyorum ve bunu bir zamanlar hayatımı kurtaran bilgine karşı şükran borcumu ödemek için olduğu kadar büyük bir dostu burada anmak isteğiyle de yapıyorum. De Balzac.